Merhabalar, Tarih 101'e hoş geldiniz. Tarih 101 bu hafta 1700 yılların İstanbul'una bir yabancının gözünden gidiyor. François de Tott ya da bizim daha çok bildiğimiz haliyle Baron de Tott. Baron'la birlikte İstanbul'un dedikodularını, siyasetini, diplomasisini öğrenmek için yolculuğa çıkıyoruz. Efendim, bu bölümde tahayyül yeteneğimizi yoğun bir şekilde kullanacağız. Baron'un anlattığı manzaralar, bahsettiği kişiler, başından geçenler bolca betimleme içermekte. Biz de kendisiyle beraber o günlere gideceğiz. Peki kimdir bu Baron? Bizimle olan hikayesi nedir? Önce bundan bahsetmemiz gerekiyor. 18. yüzyıl klasiklerinden bir olayla karşılaşıyoruz hikayede. Avusturya ile mücadeleye girişen Macar soylularından birisinin oğlu. Bu mücadelede istediğini alamamış olacak ki Fransa'ya sığınmış babası. Fransa'nın Chamonix kasabasında 1733 yılında dünyaya geliyor. Topçu mühendisliği eğitimi alan Baron'un genç yaşlarda yolu Osmanlı ile kesişiyor. Fransız asilzadelerinden Mergen Kontu Charles Grevier'in sekreteri olarak İstanbul'a yolu düşüyor. İşte bu noktadan itibaren Baron'un gözlemleri başlar. İstanbul'u, İstanbul'un insanlarını, yaşam koşullarını ve devleti incelemeye koyulur. Tabii bu incelemeler sadece meraktan değil. O dönemlerde gönderilen çoğu elçi ve elçilik görevlisi ajan faaliyetlerinde bulunuyor memleketlerine. Baron da bu dönemde gördüğü, yaşadığı şeyleri Türkler ve Tatarlar arasında veya sadece Türkler adıyla bilinen bir eser halinde kaleme alıyor. Farklı isimlerle bu kitabı görebilirsiniz. Bir noktaya daha değinmemiz gerekiyor. Kendisi bazı noktalarda mübalağaya, bazı noktalarda hafiften Türk nefretine varacak mahiyette anılar anlatıyor. Yani bunların bütün hepsinin gerçek olup olmadığı ile ilgili bazı şüpheler var. Bu eser ekseriyette Türklere karşı negatif ve ön yargılarla dolu anılar barındırıyor. Bu yüzden lütfen dinleyecekleriniz karşısında beyefendiyi mezarlığı ters döndürmeyelim. Farklı bir bakış açısı olarak değerlendirelim, görüş çeşitliliği olarak değerlendirelim. Sizden ricam budur. Efendim, kahramanımız memlekete gelir gelmez adeta dakika bir gol bir durumunu yaşıyor. Charles Grevier ve Baron'u İstanbul'a getiren gemi Bozcaada yakınlarında bir Osmanlı gemisi tarafından durduruluyor. Tabiri caizse salça oluyor yani. Baron'un tecrübeli babası gelenlere birkaç şişe likör verilmesini tavsiye ediyor gemidekilere. Gemideki miçolardan birisi yanlışlıkla likör yerine lavanta esansı getiriyor. Fakat baba de Tott bunun da kafi olduğunu söyleyerek Türk denizcilere esansları veriyor. Baron lavanta esansını kafaya dikenlerin bayılacağını düşünürken Türk denizci ikinci şişeyi açıp fondip yapınca bir hayli şaşkınlık yaratmış. Bu olayın ardından gemi yola devam edecek ve 21 Mayıs 1755 tarihinde İstanbul'a gelecek. Şehirle ilgili Baron'un ilk gözlemi de dikkat çekici. Eğer dünyaya hakim olma ihtirası bir harita üzerinde incelense ve bu işe bir başkent aransa bu şehir kesinlikle İstanbul olur. İlk gözlemi muhteşem bir potansiyelin devlet baskısı sonucunda harcandığı yönünde olmuş. Şehri gezdikten sonra bize güzel bir İstanbul çerçevesi çiziyor Baron. İstanbul'u meydana getiren üçgenin bir kenarı Sarayburnu'ndan Kağıthane Deresi'ne kadar 4000 metre uzunluğundadır. Karşı kıyı 27 kilometre uzakta Karadeniz'e birleşmek üzere Galata gibi geniş mahalleleri de içine alarak uzanır gider. Asya kıyısındaki yerleşme merkezleri Üsküdar'da birleşerek limanın girişinden 3 kilometre ötede şehre daha başka bir açıdan bakış sağlar. Bu iki şehir arasında durmadan gidip gelen gemiler Avrupa ile Asya'yı birleşmiş gibi gösterirler. Başka gemiler de sabahları Boğaz kasabalarında oturanları hayatlarını kazanmak üzere İstanbul'a getirir. Akşam da evlerine iade eder. Sayısız kayık halkın günlük işleri için gidip gelir. Bu arada şehrin debdebe ve giyecek ihtiyacını karşılamak üzere limana girip çıkan yabancı ve yerli ticaret gemilerini de ilave etmek gerekir. Böylece bu manzaranın göstereceği hareketliliği tahmin etmek mümkün olur. Fakat uzaktan hoş gelen bu silüetin içine girince hayranlığı kısa sürede kayboluyor. Aynı bugünkü gibi. Baron'un İstanbul'da ilk yaptığı işlerden birisi de Türkçe öğrenmeye başlamak. İlk olarak yazarak öğrenmeye başlar. Fakat sesli harflerin yazılma işi kendisini pek kızdırır. Türkçenin zorluklarından bahsederken harika bir sual de sormakta. Bir ömür boyunca ancak iyi okumasını öğrendikten sonra kişi kendisine faydalı eserleri ne zaman araştırıp okuyacaktır? Şeklinde bir soru soruyor. O dönemin Türkçesi için çok doğru bir tespit olduğunu söylememiz gerekir. Türklerin tırnak içinde cehaletini bu zorluğa bağlar. Ama Türkçe hocasıyla oldukça iyi anlaşmaktadır. İran asıllı öğretmeni fena halde afyon ve içkiye müptelâdır. Hatta bir gün evinde ders yaparken kokladığı kokunun ne olduğunu sorar barona. Lavanta suyu cevabını alınca da bir şişe talep eder. Türkçe'yi öğrendikten sonra tercümanlık yapmaya başlayan baron, elçi Charles Gravier tarafından bir baloda görevlendirilir. Yüksek rütbeli Türklerden bazıları da meraktan bu baloya katılırlar. Baloya katılan Türkler barona çevredekilerle ilgili sürekli meraklı gözlerle bakar. Hatta baronun eşinin hangisi olduğunu da inatla sorarlar. Orkestra müzik çalmaya başlayınca elçiler eşleriyle dansa kalkar. Sorular üzerine bu görevlilerin tek tek hangi devletin elçisi olduğunu Türk davetlilere açıklar. Fakat kimseyi ikna edemez. Çünkü neden bir erkek çıkıp kendi iradesiyle böyle hareketler yapsın ki? Hadi söyle, bunları oynatmak için ne verdin diye baronu sıkıştırırlar. Madame de Tott'un bir erkekle sohbet ettiğini gören devlet adamı barona gidip bu konuşmayı bölmesini söyler. Hem baron hem de devlet adamları aralarındaki bu kültürel farklılıklara ne kadar şaşırmış olsa gerek. Gecenin sonuna doğru baronu ısrarla davetten ayrılmaya ikna etmeye çalışırlar. Millet içmeye başladı, şimdi kan dökülür diyerek sıkıştırsalar da devlet adamlarını gece sonuna kadar durmaya ikna eder baron. Eğlence sonunda da muhteşem bir itiraf gelir. Eğer bizim aramızda böyle içkili, kadını bir şey tertip edilecek olsa en az 30 cinayet olurdu diye ekler Türk devlet adamları. Bir başka günde ise kronik sorunlardan birisini gözlemler. İstanbul yangınları. İstanbul tarihi boyunca yangınların esiri olmuş bir şehirdi maalesef. Coğrafi ve iklimsel koşullardan ki özellikle rüzgarlar sebebiyle pek çok yangın yaşanıyor. Kahramanımız denk geldiği yangında daha acı bir olayı da anlatmakta. Komşu evleri kurtarmak bahanesiyle kundaklama olayları yaşanmaktaymış. Yani birinin evini kundaklayıp yangın var diyerek evi yağmalamaya giriliyor. Bu sebepten dolayı tulumbacılar gelene kadar yangına müdahale etmek yasaklanıyor. Bu da yangının büyümesine etkili oluyor. Bu sefer de her şey tulumbacıların eline baktığı için tulumbacılar yangına müdahale etmek için halktan fidye ister oluyor. Gerçekten korkunç bir olay. Yangınlara müdahale için devlet yolları genişletmek isteyince ise ev sahipleri birlik olup ata arazilerinin sokak yapılmasına karşı çıkıyor. Bazı şeyler hiç değişmiyor. İstanbul'un beslenmesiyle ilgili bir sorundan da bahsediyor Balon. Buğdayla ilgili devletin uyguladığı sübvansiyon yüzünden yaşanan bir takım sıkıntılar bulunmaktaymış. Devlet buğdayı belirlediği fiyattan sattırmış ve ihracatı da yasaklamış. Hal böyle olunca bir takım görevliler buğdayı satmamaya, depolamaya başlamış. İyi korunmayan buğday çürüyünce de açlık tehlikesi vuku bulmuş. Fırınlar yaşanan sıkıntıdan dolayı güvenlik için dükkanlarına asker çağırır hale gelmiş. Bu kıtlık dönemi yetmezmiş gibi bir de veba salgını geliyor İstanbul'a. Burada da çok enteresan bir tespit var. Ceset sayısı günlük 1000'i bulana kadar Türk milleti hastalığa tevekkül gösterir, ciddiye almazmış. Baron de Tott sanki 2020 yılındaki Covid salgınını yazıyor gibi. Türklerin kör bir kader anlayışı içinde büyük bir güven duygusunda olduğunu da anlatıyor yazar. Şehirde bulunan Fransızlar bu gibi dönemlerde adalar bölgesine yerleşiyor. Tarabya ve Büyükdere bölgelerine de malikaneler inşa ettirmişler. Ve kulakları çınlasın, ikinci bölümde anlattığımız Lady Montagu'ya bir atıfta bulunuyor. Lady döneminde meşhur bir yer olan Belgrad Ormanı civarı artık önemini kaybetmiş aradan geçen 50 yıllık dönemde. Bir dönem Samyeli rüzgarlarına da denk geliyor baron. Sıcak esen rüzgar yüzünden resmen pişmiş. Ağzını duvara dayayıp nefes alarak rahatlamaya çalışmış 3 gün. Geldiği ilk yıllarda padişah olan 3. Osman'ın cenazesiyle ilgili bir tespiti de var. Her konuda ağır ve yavaş davranan bir milletin ölüsünü defnetmekte ne kadar titiz ve hızlı davrandığına çok şaşırmış. Yeni padişah 3. Mustafa'nın döneminde pek parlak başlamıyor. Ekonomik olarak sıkıntılı vaziyette olan devlet taşiş işlemiyle paranın değerini azaltıyor. Baron o dönemde kalpazanların bile halkın yararına çalıştığını, ne çeşit alaşım kullanılırsa kullanılsın devletin bastığı paradan daha değerli olduğunu yazmakta. Yani sahte para dahi devletin taşişe uğramış parasından daha değerli hale geliyor. Bütün bu kötü ruh hali saraydaki bir hanımın gebe olduğu haberiyle dağılıvermiş. İki saltanat dönem boyunca çocuk haberi almayan Osmanlı hanedanı gebelik haberiyle mutluluğa kapılmış. Padişah halka para dağıtmış ve eğlenceler tertip etmiş. Buradaki eğlencelerden bir pasajı aktarmak istiyorum bu dönemin ruhunu ve duygusunu size hissettirmek için. Birbirlerinden 40 adım uzaklığında iki büyük sırık arasına bir ip gerilmişti. Bu ip üzerinde uçlarına ışıklarıyla aydınlatılması düşünülen eşyaları gösteren camdan kandiller asılı sicimler bağlanmıştı. Padişah'ın tuğrası gemisinin resmi Kur'an'dan alınan bazı kelimelerden ibaret bu şekiller eğlencelerin sürdüğü 3 gün boyunca çayırı süsledi. Bu arada ip cambazları Yahudi komedyenlerden meydana gelmiş bir topluluk, rakkaseler geceleri geç vakte kadar halkı eğlendiriyordu. İlgimi en fazla çeken şey yüksek çubuklar üzerine oturtulmuş katranlı paçavralar ve çam yağı ile yanan 20 kadar demir mangalın yaydığı ışık oldu. 10 adım yüksekliğinde kara tabanlı, kenarı 3 adım olan ve üzeri bir perdeyle kapalı olan bir nevi kafeste kadın kılığında Yahudi aktörlerden biri yer alıyordu. Genç Türk kıyafetine bürünmüş bir diğer Yahudi içerideki kadına sözde aşıktı. Aptal görünüşlü bir uşak, hafif meşrep görünen kadın kılığında diğer bir Yahudi aktör, aldatılan bir koca ve herkesin gördüğü diğer figüranlar temsili meydana getiren kişilerdi. Ancak önceden tahmin edilemeyen şey temsilin nasıl son bulacağıydı. Her şey ortaya serilmiş olup seyircinin muayelesine iş bırakılmamıştı. Oyun oynanırken ezan sesi duyulursa seyirciler Mekke yönüne dönüyorlardı. Tasviri güç olan bu manzaranın daha başka bir şekilde açıklanamayacağı düşünülürse sürekli maskaralık ve kısa süreli sofuluk olarak gözler önüne serilen bu garip topluluktan yeterince bahsettiğim anlaşılır. Efendim bir başka enteresan anıya gidiyoruz. Bu hafta Twitter hesabımızdan paylaştığımız bir anı. İstanbul'a Danzig doğumlu bir Alman geliyor. Alman ahaliye Müslüman olmaya geldiğini anlatıyor. Olay saraya kadar ulaşınca koca Ragıp Paşa olaya anlam veremiyor. Adamın sahih gerekçesini yani gerçekten neden geldiğini öğrenmek için bir kez daha sorgulatıyor. Hazreti Muhammed bana göründü ve İslamiyet'e ait lütuflardan faydalanmam için buraya çağırdı cevabını veriyor. Sadrazam dayanamaz. Hazreti Muhammed Danzig'de ona görünmüş. Hem de bir kafire. Halbuki ben 70 yıldır 5 vakit namazımı kaçırmadan yaparım. Bana bir kere olsun görünmedi. Tercüman, ona de ki beni aldatmak mümkün değildir. Muhakkak anasını babasını katletti. Eğer gerçeği söylemezse onu asacağım. Sadrazamın hiddeti karşısında Alman korkar ve gerçeği anlatır. Danzig'de bir okulda öğretmendim. Bir süre sonra insanlarda can sıkıcı kuşkular uyandırdım. Veliler tarafından şiddetle tenkit edildim. Ceza için mahkeme bile toplandı. Bu tür meseleler için İstanbul'da pek gürültü çıkarılmadığını duydum. Türk çocuklarını eğitmeye geldim. Koca Ragıp Paşa Alman'a kelime-i şehadet getirtilmesini emreder. Bir mollanın yanına verilerek dini öğrenmesi sağlanır. Sizce bu beyefendi ne suç işlemiş olabilir? Bence sübyancılıktan yargılanacaktı ama arazi olup İstanbul'a geldi. Sizler de tahminleri yazabilirsiniz. Türk hamamlarından da geri kalmaz baronumuz. Şöyle anlatıyor. Özel hamamları olmayan umumi hamamlara gider. Yani genel hamamlara, halka açık hamamlara gider. Halk hamamları daima hazır tutulur ve çok kişi alacak tarzda hazırlanır. Daha zarif ve daha itinalı olan kadınlar bu hamamları sırf kendileri için ayırtırlar ve yakın arkadaşlarıyla giderler. Eğlenceleri tamamlamak için yanlarına yemeklerini almayı ihmal etmezler. Daha büyük bir serbestliğin, yani her gün birlikte rahatça konuşabilmenin cazibesi seçilen yerin uygunsuzluğunu telafi eder. Şehrin bütün mahallelerinde çok sayıda bulunan bu hamamlara ayrı saatlerde erkekler de alınır. Kadınların bulunduğu sırada içeri girmek cüretini gösteren bir erkek tas, nalın veya ıslak peştemalla kovalanır. Kurtulsa bile çok şiddetle cezalandırılır. Bir erkek özellikle namuslarına göz diktiği vakit Türk kadınları çok acımasız olurlar. Kadınların bazen başvurdukları davranışların feci sonucunu ürpermeden hatırlamak mümkün değildir. İstanbul'un olmazsa olmazı, bugün maalesef bir sorun haline gelen sokak hayvanlarında es geçmiyor kendisi. Başkentte tüketilen buğday üzerine korkunç bir teker uygulayan, fırıncılara buğdayı halktan daha ucuza veren hükümet, kumluların beslenmesi için buğdayın belirli bir miktarını bu iş için ayırmıştır. Bu kuşlardan oluşmuş sürüler, boğazın iki yakasında üstü açık teknelerde taşınan buğdaya hücum ederler. Gemicilerin hiçbiri bu hayvanların açgözlülüğünü önlemeye kalkışmaz. Hayvanlara sağlanan bu kolaylık, onların çok sayıda korkusuzca hatta gemicilerle haşır neşir olacak tarzda kursaklarını doldurmalarını sağlar. Gezginlerin çoğunun derinlemesine düşünmeden Osmanlıların hayvan sevgisi üzerine fikir yürüttükleri olmuştur. İstanbul'da çoban cinsi pek çok köpek vardır. Şehrin her mahallesinde bu köpeklere rastlamak mümkündür ama hiçbirinin özel bir sahibi yoktur. Her bölgenin köpekleri sınırlarını aşan diğer köpek sürülerine karşı amansız bir mücadele verir. Kasap dükkanlarının olmadığı mahallelerde doğan köpekler sokaklara atılan çöplerle yetinmek zorunda kalır. Köpekleri okşamaktan büyük zevk alan çocuklar da yiyecek kaynaklarından biri sayılır. Türklerin kedileri koyun karaciğerleriyle beslemesini de gezginler hayranlıkla kutlamışlardır. Kendilerini bu işe adamış dindar kimseler temin ettikleri ciğerleri kedilere dağıtır. Aslında bu hareket de güvercin hikayesi gibi saçma ve gariptir. Ancak bir olay diğerini aklı çıkarmaz. Geleneklerle ilgili her şey şartlar göz önüne alınarak incelemeye değer. Ona göre sokak hayvanlarının bu şekilde iltimas sahibi olması, kolayca beslenmesi pek de garip gelmiştir. Bir konuda ise net şekilde hakkımızı verir baron. Camiler. Ayasofya'nın güzelliğini kat kat aşan camiler diye betimler camileri. Ayasofya'nın gezginlerin methettiği kadar da güzel olmadığını söyler. Harcanan paralara ve şatafata binaen Frenklerde bir atasözü sayılan Hindistan'ın zenginliği, Avrupa'nın düşüncesi, Osmanlı'nın debdebesi deyimini de kullanır. Efendim, İstanbul ve Osmanlı hakkında birçok gözlemde bulunduktan sonra Fransa tarafından Kırım Konsolosluğu görevine getirilir. Bu dönemde tarihimizin kırılma anlarından olan bir savaş çıkmak üzeredir. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı. İşte bu günlerde Kırım Giray yönetimindeki Kırım'a gider. Kırım'daki hazırlıklara şahit olur. Fakat bu podcast'te İstanbul'u ve Osmanlı'yı anlatma gayretinde olduğumuz için bu kısmı atlamak durumunda kalıyoruz. François Baron de Tott bir müddet Kırım'da görev aldıktan sonra savaşın en kritik günlerinde payitahta çağrılır. İşte onu Osmanlı tarihinin bir parçası yapacak olan faaliyetleri bu savaş sırasında ve sonrasında gerçekleştirir. Yapacağı askeri yenileşme hareketleri bizim için çok değerli olmuştur. Biz bugünkü bölümde Baron'un İstanbul günlerini yad ettik. Dönüşünün ardından Çanakkale'de Boğaz'ın tahkimatıyla uğraşacak, hatta 150 yıl sonra tarihin dönüm noktalarından Anzak Koyu hakkında dahi fikir belirtecektir. Önümüzdeki hafta Baron'umuzun askeri ve siyasi alandaki faaliyetlerini anlatacağız. Bu haftalık podcast'imizin sonuna geldik. Bölümü bitirmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Tarih 101'i eşe, dosta, akrabaya, flörte, sevgiliye anlatarak büyümemize yardımcı olabilir, bu işi devam ettirme gayretini kendimizde bulmamızı sağlayabilirsiniz. Twitter'da Tarih 101 Podcast sayfasında takip ederek temasa geçebilirsiniz. Haftaya ikinci bölümde görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta diler, Tarih 101'i dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.